Ayrım 12. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığı Aday Memurların Temel Eğitim Ders Notları 1. Sayfa 147. 6. Kamuya Yararlı Dernekler. Derneklerin kuruluşu, dernek kurma hakkı, derneklerin işleyişi, örgütlenmeleri, organları ile görev ve yetkileri, denetlenmeleri, tüzel kişiliğin sona ermesi, üyelik ve üyelerin hakları ve görevleri, yasak ve izne bağlı faaliyetler, cezalar ile derneklere ilişkin diğer konular, 4.11.2004 tarihli ve 5.253 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Biriminin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları ile Dernekler Kütüğü'nün tesisi hakkında yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir. Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamazlar. Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan, amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla kurulamaz. Askerliğe, milli savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunamaz. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp ve eğitim yerleri açamazlar. Üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullanamazlar. Devlet Teşkilatı Rehberi sayfa 922-1. Kamuya yararlı dernekler, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü üzerine İçişleri Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması şarttır. 7. Vakıflar. Anayasanın 30. maddesi ve Türk Medeni Kanunu'nun 57 ve onu izleyen maddeleri uyarınca vakıf kurma hakkı herkese verilmiştir. Tüzel kişiler de vakıf kurabilirler. 27 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, vakıfları 4 ana grupta tanımlamıştır. Mazbut vakıflar, mülhak vakıflar, cemaat vakıfları ve esnaf vakıfları. Mazbut vakıflar genel müdürlük tarafından yönetilir ve temsil edilir. Mülhak vakıflar, anayasaya aykırılık teşkil etmeyen vakfiye şartlarına göre meclis tarafından atanacak yöneticiler eliyle yönetilir ve teslim edilir. Vakıf yöneticileri kendilerine yardımcı tayin edebilirler. Mülhak vakıf yöneticilerinde aranacak şartlar ile yardımcılarının nitelikleri yönetmelikle düzenlenir. Vakfiyedeki şartları taşımamaları nedeniyle kendilerine yöneticilik verilemeyenler, bu şartları elde edinceye, küçükler ile kısıtlılar fiil ehliyetlerini kazanıncaya ve boş kalan yöneticilik yenisine verilinceye kadar vakıf işleri genel müdürlükçe temsil edilen yürütülür. Aile vakıfları, kamu yararına vakıflar, mülhak vakıf örnekleri arasında yer alırlar. Cemaat vakıfları, gayrimüslim yurttaşlara ait vakıflardır. Cemaat vakıflarının yöneticileri mensuplarınca kendi aralarından seçilir. Vakıf yöneticilerinin seçim usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. Esnaf vakıfları ise belirli meslek gruplarına hitap eden vakıflardır. Esnaf vakıfları, mülhak vakıfların tabi olduğu hükümlere tabidir. Bu vakıflar, esnafın seçtiği yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yeni vakıfların yönetim organı vakıf senedine göre oluşturulur ve bu vakıfların yönetim organlarında görev alanların çoğunluğunun Türkiye'de yerleşik bulunmaları gerekir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu. 1. Giriş. Anayasa, devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle gördürülmesini, bunların niteliklerinin, atanmalarının, görev ve yetkilerinin, hakları ve yükümlülüklerinin, aylık ve ödeneklerinin ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceğini öngörmüştür. Anayasada ifade edilen memurlara ilişkin düzenlemeler, 14.7.1965 tarihinde yürürlüğe konulan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yapılmıştır. Diğer kamu görevlilerinden hakim ve savcılar 2802 sayılı kanunla, askeri personel 926 sayılı kanunla ve öğretim elemanları da 2914 sayılı kanunla getirilen hükümler çerçevesinde görevlerini yürütmektedirler. Ayrıca, kamu iktisadi teşebbüslerinde 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi personel sözleşmeli görev yapmaktadır. Devlet Memurları Kanunu, memurlar için ana personel kanunu mahiyetindedir. 657 sayılı kanun, yukarıda genel hatlarıyla belirtilen kurumlarda çalıştırılacak personele, memur, sözleşmeli personel, geçici personel, ilişkin ilkeleri, hedefleri, istihdam şekillerini, memurların ödev ve sorumluluklarını, genel haklarını, yükümlülüklerini ve uymak zorunda oldukları yasakları sistemli bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu kanunla, kapsamındaki kurumlarda ortak yetişme ve meslek niteliklerini öngören hizmetlerle, bu hizmetler için tespit edilen kadroların sınıflara ayrılması, böylece kamu hizmetinin düzensiz, karışık ve rastgele girilen bir çalışma alanı olmaktan çıkarılması, belli esaslara dayandırılmış bir meslek, bir kariyer olması amaçlanmıştır. Kanun, devlet memurluğunu tam bir kariyer ve liyakat sistemine dayandırmış, disiplin rejimini de buna uygun hale getirmeye, memurlara sağlanacak mali, sosyal hak ve yardımlarda denge oluşturmaya, verimliliği arttırmaya ve rasyonel bir kamu hizmeti sunumu için gerekli olacak şartları düzenlemeye çalışmıştır. 2. Amaç, kapsam ve ilkeler. Devlet Memurları Kanunu, memuru mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler şeklinde tarif etmektedir. Bu kanun, devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenlemektedir. Devlet Memurları Kanunu hükümleri, merkezi yönetim bütçeli kurumlar, Başbakanlık, Milli Eğitim, Sağlık ve Çalışma Bakanlıkları, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi il özel idareleri ve belediyelere uygulanmaktadır. Spor Toto Teşkilatı'nda çalışan personel, hakim ve savcılar, akademik personel, profesör, doçent, doktor gibi ve askeri personel ise özel kanunları hükümlerine tabi bulunmaktadır. Söz konusu kanun, personel rejiminin temel ilkelerini, sınıflandırma, kariyer ve liyakat olmak üzere 3 başlık altında toplamıştır. A. Sınıflandırma. Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan devlet memurlarını görevlerinin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktadır. Devlet Memurları Kanunu, genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri sınıfı ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, avukatlık hizmetleri sınıfı, din hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı, mülki idare amirliği hizmetler sınıfı ve milli istihbarat hizmetleri sınıfı olmak üzere 10 sınıf belirlenmiştir. B. Kariyer. Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıflar içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamaktadır. C. Liyakat. Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıfları içerisinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır. 3. İstihdam şekilleri. Devlet Memurları Kanunu, kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülmesini öngörerek 4 istihdam şeklini benimsemiştir. A. Memur. Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, 657 sayılı kanunun uygulanmasında memur sayılır. Ayrıca, kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılmaktadır. B. Sözleşmeli personel. Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde bakanlar kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü üzerine Maliye Bakanlığı'nca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. Ancak yabancı uyrukluların tarihi belge ve eski harflerde yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin, mütercimlerin, tercümanların, Milli Eğitim Bakanlığı'nda norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, dava adedinin azlığı nedeniyle kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatların, kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin, adli tıp müessesesi uzmanlarının, devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının, bu kanuna tabi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları mümkündür. C. Geçici personel. Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğundan, Devlet Personel Başkanlığı'nın ve Maliye Bakanlığı'nın görüşlerine dayanılarak bakanlar kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içerisinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselere geçici personel denmektedir. D. İşçiler. İş kanunu çerçevesinde sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle istihdam edilen sürekli işçilerle, 6 aydan az olmamak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçiler söz konusu olup, bunlar hakkında 657 sayılı kanun hükümleri uygulanmamaktadır. 4. Memurların ödevleri ve sorumlulukları. Devlet memurları görevlerini kesintisiz bir biçimde ve hizmetin gereğine uygun olarak yürütmek zorundadır. Memurların görevlerini yaparken yerine getirmeleri gereken bir takım ödev ve sorumlulukları vardır. A. Sadakat ödevi. Devlet Memurları Kanunu'nun 6. maddesinde devlet memurlarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorunda oldukları belirtilmiştir. Bu madde, kamu görevlilerinin cumhuriyete, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı olmalarını öngörmektedir. Devlet memurları asli devlet memurluğuna atandıktan sonra en geç bir ay içinde sadakat ve bağlılıklarını yeminle belirtip özlük dosyalarına konmak üzere aşağıda yer verilen yemin belgesini imzalarlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk İnkılap ve ilkelerine, anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. B. Tarafsızlık ve devlete bağlılık ödevi. Devlet Memurları Kanunu'nun 7. maddesine göre devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar. Herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan davranışta bulunamazlar. Görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar. Hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı beyanda bir eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamazlar. Yine bu maddenin ikinci fıkrasında devlet memurlarının her durumda devletin menfaatini korumak zorunda oldukları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehlikeye düşüren faaliyette bulunamayacakları, aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle ve derneğe katılamayacakları, yardım edemeyecekleri belirtilmektedir. Ülkemizde devlet memurlarının tam bir tarafsızlık içinde bulunmaları zorunludur. C. Uygun davranışta bulunma ve işbirliği içinde çalışma. Bu konu davranış ve işbirliği yurt dışında davranış başlıklarıyla düzenlenmiş olup, kanun devlet memurlarının resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışları ile göstermek zorunda olduklarını vurgulamıştır. Devlet Memurları Kanunu, memurların ödevlerinden birinin de işbirliği içinde çalışmak olduğunu belirtmektedir. Yönetim, işbirliğine dayanan grup faaliyeti olduğuna göre, memurların çalışmalarından başarılı sonuç alabilmeleri için amirleri ve çalışma arkadaşları ile işbirliği içinde çalışmaları esastır. Uygun davranış ödevi yurt dışında da söz konusu olup sürekli veya geçici süreli yabancı ülkede bulunan memurların devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamayacakları kanunda belirtilmektedir. Bütün bu hükümler memurların belli sosyal normlar, kısaca terbiye, nezaket, ağırbaşlılık, saygınlık, güven, saygılı olmak, dürüstlük ve düzenli olmak gibi özellikleridir. Ç. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları. 1. Emirlere uyma. Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludur. Memurlar emirlere, kanunsuz emire ilişkin hükümler saklı kalmak suretiyle uymak zorundadır. 2. Kanunsuz emir. Devlet memuru amirinden aldığı emri anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve emrini yazı ile yinelerse memur bu emri yerine getirmeye mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emirler hiçbir suretle yerine getirilemez. Yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. D. Amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları. Devlet memurları, amiri oldukları kuruluşlarda ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmaktan ve yaptırmaktan, aslarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini izlemek ve kontrol etmekten görevli ve sorumlu tutulmuştur. Amir, aslarına hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmakla yükümlü olup, amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanmak zorundadır. Amirlerin aslarına kanunlara aykırı emir veremeyecekleri, aslarından özel bir menfaat sağlayacak bir talepte bulunamayacakları, onlardan borç alamayacakları ve hediyelerini kabul edemeyecekleri devlet memurları kanununda yer almaktadır. E. Kişisel sorumluluk ve zarar. Memur, görevini yerine getirirken dikkat ve itina ile hareket etmek, kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zararı uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından raiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Diğer taraftan, kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açabilirler. F. Mal bildirimi. Kanuna göre devlet memurları kendilerine, eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında mal bildirimi verirler. Mal bildiriminin yenilenmesi sonu, 0 ve 5 ile biten yılların en geç Şubat ayının sonuna kadar yapılır. Devlet memurları görevleri atandıklarında memuriyete giriş için gerekli olan belgelerle birlikte mal bildiriminde de bulunurlar. Devlet memurunun eşi ve velayeti altındaki çocuklarının mal varlığında mevzuatta belirtilen miktarda değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içerisinde yeni edinilen mal, hak, gelir, alacak ve borçlarla münhasır olmak üzere ek mal bildirimi verilmesi gerekir. Bu hususlara uymayan devlet memurları hakkında disiplin hükümleri uygulanır. 12. ayrımın sonu sayfa 160.